Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Herkese merhabalar. Yeni bir Yankılar programına karşınızdayım. Bugün Diyarbakır'a gidiyorum. Türkiye'de son günlerde AKP iktidarının çokça sıkça dilendirdiği bir konu var. Hukukta reform. Ama Diyarbakır'da bugün Diyarbakır merkezli yaşanan bir polis operasyonu aslında bu reformun ne kadar da gerçekçi, bu söylemin ne kadar gerçekçi olduğunu bir kanıtı. Bugünkü konuğum Diyarbakır Barosu'ndan Avukat Gazal Koluman. Sayın Koluman, yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Sayın Koluman, çok teşekkürler. Bugün Diyarbakır ve Türkiye bir sabah saatlerinde avukatlara yönelik, meslektaşlarınıza yönelik polis operasyonuyla uyandı. Diyarbakır evet. Merkezliydi. Önce Diyarbakır'daki gelişmeyi isterseniz bir aktarırsanız bize, nedir şu anda Diyarbakır'da durum?
Şimdi tabii ki siz de ifade ettiniz, tam da yargı reformunun dillendirildiği birkaç gün içerisinde bugün biz sabahın 4:30'unda Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütülen bir soruşturması kapsamında meslektaşlarımızın evlerinin arandığını öğrenerek hayata başladık ve 4:30'dan beri ayaktayız. Bu şu demek, aslında iktidarın çok da yargı reformu yapmak istemediği ya da bu yargı reformu içerisinde kendi diledikleri kesme yönelik çalışmalar yürüteceği, yine iktidara entegre olmamış avukatların ve sivil toplum örgütü temsilcilerini gözaltına almakla başladığını görmekteyiz. Bunu ifade edebiliriz. Şimdi bu soruşturmanın kapsamında ne var? Şu ana kadar yapmış olduğumuz hem görüşmeler hem de meslektaşlarımızın ifadelerine başlanmış durumda Demokratik Toplum Kongresi binasında farklı tarihlerde 2018 ve 2020 olarak zikredilen tarihlerde yapılmış olan aramalarda fiziki ve dijital dokümanlarda meslektaşlarımızın da isimlerinin bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındılar. Bunun öncelikle ikametgahlarında bir arama yapıldı. Müteakip gözaltına alındı. Meslektaşlarımız sayı olarak...
Evet, sayı olarak Diyarbakır, onu da soracaktım. Kaç tane
evet,
şu anda?
Evet, Diyarbakır Baromuzun üyesi olan 31 meslektaşımız ve Adıyaman Barosu'na kayıtlı bir meslektaşımız olmak üzere toplamda 2 meslektaşımızın ev araması yapıldı. Bunların içinde 23 tane meslektaşımızın evlerinde bulunması münasebetiyle evlerinde gözaltına alınıp ev aramaları tamamlandı. Şu an terörle mücadele şubesinde sıralı bir şekilde ifadelere başlandı. Yapmış olduğumuz barumuzun yönetimiyle birlikte yapmış olduğumuz savcılık görüşmelerimiz neticesinde de bugün ve yarın tamamlanmasını hedefledikleri ifade edildi. Şu ana kadar toplamda 13 meslektaşımızın kolluktaki ifadesi tamamlanmak üzere, yani bugün gün içerisinde bile bitme ihtimalini düşünmekteyiz.
Evet, bugün 20 Kasım itibariyle durum bu. Peki Sayın evet, Koluman, avukatlara yönelik daha farklı bir uygulama yapılamaz mıydı? Sonuçta bunlar Diyarbakır Barosu'na ya da kendi kentlerindeki barolara üye avukatlar, her gün savcıyla içli dışlı olan ya da her gün savcılığa çıkan, mahkemelere giden insanlar, kaçma evet, şüphesi evet, olmayan insanlar, farklı sabahın erken saatinde bir polis operasyonuyla ne yapılmak isteniyor?
Daha farklı. Evet. Tabii. Şimdi şöyle ki ifade ettiniz, avukatların bir ikametgahı belli. Sürekli olarak adliye içerisinde iş alanı kapsamında, adliye içerisinde ve adli mekanizmayla düzenli bir şekilde temasta olan bir meslek grubu. Yani bu avukatın kaçma ihtimali bu minvalde yok. Aktif ve fiili olarak görevine devam ediyor. Yeri belli, yurdu belli, bürosu belli durumda. Yani bu avukatın bu şekilde kaçma ihtimali yok iken gecenin bir vakti hiçbir haber vermeksizin ifadeyi çağırma yöntemi en çok kullanılan yöntem iken, bu yöntemi de ekarde ederek gecenin 4:30'unda daha önce sanki çok büyük bir şiddet eylemine ya da devletin birlik bir bütünlüğüne, yani Türk Ceza Kanunu'nda riskli görmüş oldukları suç kapsamında bir isnat altında varmış gibi, altında imişler gibi evlerine baskınla gözaltına alınmaları tarafımızda hiçbir surette kabul edilemez. Bunun artık iyi niyetli ya da aslında salt bir soruşturmayı tamamlamaya dönük olmadığı kanısı uyanıyor bizde ki bunun bir diğer adını da Diyarbakır Barosu'na yönelik diğer toplumun muhalif kesimlerini susturmak gibi bir baskı oluşturma, bir gözdağı verme adı altında yapıldığı düşüncesi oluştuğu tarafımızca.
Yani aslında normal bir hukuk devletinde eğer ki varsa bir soruşturma kapsamında isimleri geçiyorsa bunlar talimatla da ifadeleri alınabilirdi.
Elbette rahatlıkla telefonlarıyla aranarak buyurun hakkınızda böyle bir soruşturma var, ifade vermek üzere adliyeye buyurun, kalemimizde ifadenizi alalım derler ki genel uygulamada bu şekilde ilerlerdi. Ancak bugün görüyoruz ki hayır, bizim buna da ihtiyacımız yok. Biz istediğimiz zaman sizi evinizden de alırız. Yıldırmak için, korkutmak, ürkütmek ve hem mesleğinizi hem de toplum içerisindeki, baro içerisindeki mevcut bir göreviniz var ise, sivil toplum örgütüne dönük çalışmalarınız var ise biz bunları da sustururuz. Hareket alanınızı kısıtlarız, gözdağımızı veririz, ürkütürüz ve bu şekilde korkuturuz diye bir imajla hareket ettiklerini düşünüyoruz.
Özellikle Diyarbakır Barosu'na yönelik mi bu baskılar, yoksa Türkiye genelinde muhalif duruşlu diğer barolar için de geçerli mi?
Şimdi tabii ki bunu hemen hemen muhalif olan tüm barolar için söylemek mümkün iken Diyarbakır Barosu üzerinde sizler de bilmektesiniz ki basından da takip ediyorsunuzdur. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uzun zamandır sistematik bir şekilde ara ara basından bir Diyarbakır Barosu'na yönelik tehdit, baskı söylemleri ve bu söylemleri müteakip gözaltıları yine sıkça yaşadığımız soruşturmalarla yıldırma operasyonları devam etmekte. Bu da tipik bir şekilde muhalif olan tüm kesime yönelen bu saldırının Diyarbakır Barosu özelinde iki kat daha arttığını söylemek mümkün.
Peki tam da AKP iktidarının hukukta reform konusunda ki bu söylemleri dilendirdiği bu söylem ortamında avukatlara yönelik bu operasyonla ne amaçlanıyor? Ne mesaj verilmek isteniyor? Bir mesaj mı verilmek isteniyor?
Şimdi tabii ki burada şunu tartışmak da gerekiyor. Yani yargıda reform denince ne akla gelmesi gerekiyor? Bugün biz bu tam söylemin devam ettiği süreçte bir gözaltıyla uyanıyorsak hem de yargının kurucu unsurlarından, savunma kanadının bağımsız ve hiçbir zaman siyasi erklerin önünde cübbesini iliklememiş, eğilmemiş avukatlara dönük olması aslında iktidarın çok da bu yargıda reformda samimi olmadıklarını net bir şekilde görüyoruz. Yani bu konuda çok da samimi değillermiş ya da daha öncesinde de ara ara çok fazla tıkandıkları, sıkıştıkları dönemlerde alternatif metotlarla göz boyadıkları ve bugün de bu göz boyamaya devam edip arkadan da sopayı gösterme, abayı gösterme şeklinde bir yaklaşımla devam ettiklerini ve samimi olmadıklarını ifade etmek isterim.
Türkiye'de yargının içinde bulunduğu durum çok tartışma konusu, özellikle de son yıllarda. Siyasi iktidarın evet, emir eli gibi kararlar verdiği de sıkça dilendiriliyor muhalefet tarafından. Siz de siz bu konuda bu görüşlere katılıyor musunuz? Siz birebir mahkemelere gidiyorsunuz, davalara bakıyorsunuz. Sizin gözlemleriniz nedir bu konuda?
Elbette ki bu ifadeye tereddütsüz katıldığımı söylemeliyim. Uzun zamandır iktidarın toplumun tüm katmanlarında şiddeti önceleyen, susturan, baskılayan ve kendi hakimiyet alanı içerisinde kendi güdümünü almaya çalışan bir yapısı yargının savcı ve hakim ayağına da sirayet ettiğini net bir şekilde görüyoruz. Bunu nasıl görüyoruz? Adliye içerisinde kendi şahsi müvekkillerimiz mimarinde görüyoruz. Baro'nun kurumsal çalışmalarında, sivil toplum yönüyle yapmış olduğu çalışmalarda net bir şekilde görüyoruz. Ve hakim ve savcıların yürütmeye bağlı bir şekilde tüm tarafsızlığını yitirerek bizzat alınan emir ve talimatlarla hareket ederek kararlar aldığını ve bu kararları da kararlardan da geri adım atamadıklarını görmekteyiz. Yani bunun itiraz mercilerini kullandığınız zaman da itiraz merciğinin ses çıkarmaya çalıştığı veya hukuka aykırı kararı kaldırmak istediği zaman hakim ve savcının sürüldüğünü görüyoruz. Yer değişikliği yapıldığı, ihraç edildiği gibi bir takım yıldırmalarla hakim ve savcı ayağının ciddi manada sallandığını söylemek mümkün. Ve tabii ki tam da bu noktada bu yargının hiçbir zaman bu iktidarın tebaasına diz çökmemiş ve hiçbir erkin önünde cübbesinin önünü idiklememiş bir kanat olarak kaldık. Yani yargının belki de üç saç ayağından bağımsızlığını koruyabilen tek kanat konumundayız. Bu minvalde de bu baskıların, bugünkü gözaltıların tam da hakimiyet alanına almış oldukları hakim ve savcılar gibi bizi de hakimiyet alanlarına alabilmek için uyguladıkları bir metot olduğu noktasında netiz diyebiliriz. Ancak Diyarbakır Barosu özelinde şunu söylemek mümkün ki biz hiçbir zaman ne hiçbir kesime ne iktidara entegre olmadığımız gibi hiçbir zaman da diz çökmeyeceğiz ve bu baskılar bizi yıldırmayacak. İnandığımız hukuk ve adalet eşitlik ilkesi çerçevesinde haksızlık ve hukuksuzluklara karşı direneceğimizi ifade etmek isterim.
O zaman savunma dışında sizin bu çizdiğiniz tablodan hareketle savunma dışında Türkiye'de yargı bağımsız değil mi?
Elbette değil. Elbette değil.
Siz nasıl görüyorsunuz Türk yargısının şu an içinde olduğu bir durumu, içinde olduğu durumu?
Şimdi özellikle belki de ceza yargılaması noktasında bunu söylemek mümkün. Yani sivil vatandaşın, yani yargının işte avukat kanadını ayırarak sanıyorum ki sivil yurttaş noktasındaki sorunuzu algılıyorum. Yanlış mı duyuyorum?
Evet.
Yani şimdi muhalif olan bir kesimin ya da ifade özgürlüğü çerçevesinde mevcut iktidarı, mevcut iktidarın işlem ve eylemlerine, uygulamalarını eleştiren her kesimin çok rahatlıkla gözaltına alındığını, sosyal medya paylaşımlarının yakın takibe alındığını, ifade hürriyeti çerçevesinde yapmış olduğu sivil toplum örgütünün çalışmalarının, basın açıklamalarının ya da toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin engelleme ve bunlarla beraber bu eylem ve faaliyetler kapsamında sürekli olarak sistematik bir şekilde gözaltına alınma gibi eylemlilik halini ve bunun sistematik bir hal aldığını düşündüğümüzde tabii ki sivil yurttaşın da çok ciddi bir şekilde baskı altında olduğunu ve ses çıkaramaz bir noktaya getirildiğini ve bizzat da yürütmenin bunu yargı üzerine kurmuş olduğu hakimiyetle sağlamaya çalıştığını görüyoruz.
Peki diğer taraftan özellikle kolluk güçlerine yönelik durum nedir? Yargı aynı şekilde aynı ivedilikle hareket ediyor mu?
Tabii ki. Yani şimdi yargının bunları faaliyete geçirebilmesi için de bunu gözaltı ya da sokaktaki bir protesto eylemi ya da yapılacak olan basın açıklamalarında güvenlik adı altında işte sizin güvenliğinizi koruyoruz veya pandemi kaynaklı deyip birçok eylem ve etkinlikleri iptale ya da gidip sayısal bir çoğunlukla kolluk gücünü ilgili mahalle göndermekle de bir gözdağı verme girişimleri mümkün girişimleri var ki bu da yürütmenin yargı üzerindeki baskısı, yargının kolluğu faaliyeti geçiren alanının da kolluk üzerinde rahatlıkla hakimiyeti ve sirayetinin bir silsile şeklinde ilerlediğini söyleyebiliriz.
Evet. Peki bu muhaliflere yönelik bu kadar hızlı hareket eden yargı aynı zamanda yandaş kesimle ya da kolluk kuvvetlerine suç işleyen kolluk kuvvetlere yönelik de aynı ivedilik hareket ettiğini görebiliyor muyuz? Söyleyebiliyor muyuz?
Soruyu bir daha alabilir miyim?
Bu muhalif kesimlere yönelik çok ivedi bir şekilde harekete geçen yargı aynı şekilde evet. Kolluk suç işleyen kolluk kuvvetlerine yönelik de aynı şekilde, aynı algıyla hareket ediyor mu? Aynı ivedilik hareket ediyor mu? Mesela geçtiğimiz günlerde Kemal Kurkut davası vardı.
Evet.
Kurkut'u öldüren polis memuru beraat etti.
Evet.
Burada bir çifte standart mı söz konusu? Yani sivil vatandaşa bakış açısıyla, muhalif sivil vatandaşa bakış açısıyla özellikle devleti temsil edenler arasında yargı.
Şimdi sorunuzu tam olarak anladım. Şimdi toplum içerisindeki suç olgularına baktığımız zaman yaşanılan suç olgularında suçun failinin sivil vatandaş olması halinde çok daha seri, çok daha net hareket edip cezalandırmaya dönük bir eylemlilik hali Türkiye tarihinde sürekli olarak tanıklık ettiğimiz bir durum. Oysa suç failinin kolluk güçlerinin olması halinde dosyaların faili meçhul raflarına kaldırıldığını, soruşturma başlatılmış ise ya da bu konuda basına sızmalarla ki daha çok yaşamaktayız, basına sızma ya da farklı bir videonun yansıması neticesinde bu suç failinin bir kolluk gücünün olduğunu gösteren kuvvetli deliller var ise kaçınamayıp yargıya dahil edilip yargılamaları gerçekleşmekte. Ancak Kemal Kurkut özelinde örnek verdiğiniz gibi böyle bir yargılamaya geçilmesi halinde bile bu kolluk gücünün ne şekilde aklayıp beraatle sonuçlandıracaklarını çok iyi başarıyorlar. Ve bu da sizin söylemiş olduğunuz gibi yargının suç faili sivil vatandaş iken çok rahat cezalandırmaya gidebildiğini, ancak suç failinin, atılı suç failinin kolluk gücü olması halinde çok rahat aklanabildiğini, beraate doğru ve dosyaları takipsizlikle sonuçlandırdığını bildiğimiz tipik cezasızlık politikasının yaygın olduğunu söyleyebiliriz.
Tabii bu da siyasi iktidardan bağımsız olarak da hayata geçirilmiyor.
Tabii ki, tabii ki.
Son avukata yönelik operasyon da öyle gözüküyor ki bağımsız bir şekilde yaşanmış gibi değil. Özellikle de
tabii bu sabah yapılan baskınlarda Diyarbakır Barosu'nun sesinin boğulmak istenildiğine, yine avukatlarla beraber gözaltına alınan eş zamanlı yapıldığını bildiğimiz toplam listede 101 kişinin ismi geçmekte. Ancak biz meslektaşlarımızla ilgili net olarak gözaltına alınan sayıyı demin verdim sizlere.
Evet.
Bu 101 kişinin tamamının kaç kişinin gözaltına alındığına dair henüz net bir bilgi elimizde yok. Ancak buradaki amacı hukukun ayaklar altına alındığını, yargının iktidarın emir ve talimatlarına göre hareket ederek avukatları baskılamaya çalıştığı günlerden geçiyoruz. Yine demokrasinin ve hukuk devleti olma iddiasının rafa kaldırılmasının yaratacağı yıkımı ve felaketi görmeyen bir aklın hakim olmaya başladığını tekrar görüyoruz. Ve diğer bir deyişle de bu ülkede farklı kültürlerin, muhalif kesimlerin barış içerisinde yaşama bağını ortadan kaldırmaya çalıştıklarını görüyoruz. Bu minvalde de yargıda reform iddialarının çok da gerçekçi olmadığını söylemek mümkün.
Bunlar da son sözler olsun. Diyarbakır Barosu Başkan Yardımcısı Gazal Koluman. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Hoşçakalın.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.